Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman imzalı Akıl Kişiyi Dine Mi Bağlar, Dinden Mi Koparır başlıklı yazıyı sunacağız. Gerek Kur'an ayetleri gerekse Peygamberimizin hadislerinde aklı kullanmanın önemi üzerinde durulur ve aklı kullanmak emredilir. İnkarcıların aklını kullanmadıkları belirtilir. Oysa gerek tarihte gerekse günümüzde bilim adamları, filozoflar, düşünürler gibi aklını çok iyi kullanan kimseler İslam dinine girmemişler, hatta bunlar içinden kimileri İslam'a karşı tavır almışlardır. Bu durumda İslam'ın aklı kullanmayı emretmesinden maksat nedir? Aklı kullanmanın bir sınırı var mıdır? Aklımızı hangi konular üzerinde kullanmalıyız? Yukarıdaki sorulara cevap verebilmek için öncelikle aklın ne olduğu konusu üzerinde bir nebze duralım. Daha sonra Müslüman alimlerin açıklamalarından hareketle cevaplar bulmaya çalışalım. Akıl ne demek? İnsan yeryüzündeki diğer tüm canlılardan farklı olarak düşünme güç ve kabiliyetiyle donatılmış bir varlıktır. Dünyanın bütün dillerinde insanı farklı kılan, bir anlamda onu insan kılan bu yönü ifade etmek üzere çeşitli sözcükler kullanılmıştır. Dilimizde insanın düşünme gücünü ifade etmek üzere kullandığımız akıl sözcüğü aslen Arapçadır. Sözlük anlamı itibarıyla men etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelir. Araplar, insanoğlunun düşünme gücü ve rasyonel yönüne yukarıdaki anlamlara gelen akıl kelimesini vererek bu gücün en önemli fonksiyonunun insanı hayvan gibi başıboş bırakmayıp kötü durumlara düşmekten engellemek olduğunu ima etmişlerdir. Aklın mahiyetinin ne olduğu ve nasıl tanımlanacağı konusu insanlık tarihinin en önemli meselelerinden birisi olmuştur. Gerek felsefe ve bilim tarihinde, gerekse İslami ilimler tarihinde aklın tanımı ve mahiyeti konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Tüm bu görüşler sonuç itibarıyla felsefe ve bilim tarihinin iki kavramıyla izah edilebilir niteliktedir. Cevher ve araz. Cevher, kendi başına bulunan, değişmeyen, daima bir yüklemin konusu olup, kendisi yüklem olmayan öz varlıktır. Arazsa, cevherin zıddı olup, onun gelip geçici niteliği anlamına gelir. Söz gelimi kalem bir cevherdir. Kalemin, kurşun ya da tükenmez olması, renginin siyah ya da mavi olması ise kalemin arazlarıdır. Aklı bir cevher olarak kabul edenlere göre akıl, insanın düşünme, varlıkları, olayları, durumları birbirinden ayırt etme aletidir. Aklı bir araz olarak kabul edenlere göre ise akıl, insanda bulunan bir takım bilgilerdir. Hangi tanım esas alınırsa alınsın, sonuç itibarıyla aklın iki fonksiyonu bulunduğu görülmektedir. Varlıkların mahiyetini kavrama, varlıkları birbirinden ayırt etme. İnsan doğuştan akıl özelliğine sahip olarak doğmakla birlikte sonradan eğitim, öğretim, tecrübe gibi yol ve yöntemlerle aklını geliştirebilir. Doğuştan insanda var olan akıl, insanın Allah karşısında sorumlu bir varlık olmasını sağlar. Doğuştan aklı bulunmayan kimseler Allah katında sorumlu olmazlar. Bunlar bir kenara bırakılırsa her insan doğuştan getirdiği akıl melekesi bakımından eşittir. Ancak insanların hayat boyu edindikleri bilgiler, eğitim öğretim, çevre faktörleri, aklı kullanma kapasiteleri sonucunda insanlar arası akli meleke ve güçlerde farklılıklar meydana gelir. Yukarıdaki tanım ve kullanımlar filozoflar ve kelamcılara ait tanımlardır. Şimdi Kur'an ve sünnette akıl kelimesinin ne anlamda kullanıldığına kısaca temas edelim. Kur'an'da akıl nasıl ele alınıyor? Kur'an'da akıl sözcüğü geçmemekle birlikte akletmek anlamına gelen fiiller pek çok defa kullanılır. Kur'an aklın tanımını yapmadığı gibi akla ilişkin soyut bilgiler verme yoluna da gitmez. O, insanları aklını kullananlar ve aklını kullanmayanlar olarak iki gruba ayırır. Müminlerin aklını kullandıklarını, buna karşılık kafirlerin, müşriklerin, münafıkların aklını kullanmadıklarını, iman karşıtı çevrelerin aklını kullanmadıkları için hayvandan daha aşağı bir konuma düştüklerini belirtir. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu hususta aklın kullanım alanları, bir başka deyişle tefekkür ve teakkülün nesnesi olan varlık ve olaylardır. Pek çok ayette üzerinde akıl yorulması istenen meseleler zikredilir. Kur'an, varlık ve olaylar üzerinde akıllarını düzgün bir şekilde kullanan kimselerin bu varlık ve olaylar üzerindeki ayetleri görüp anlayacağını, hayatlarına da bu doğrultuda çeki düzen vereceklerini belirtir. Şimdi Kur'an'da akıldan söz eden ve bazı ayetleri ele alarak Kur'an'ın bu kelimeyle neyi kastettiğini netleştirmeye çalışalım. Rabbimiz aklını kullanmayanlar diye nitelediği insanlardan şu şekilde söz eder. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları ilahi çağrılara karşı sağır, gerçekleri dile getirme konusunda dilsiz ve aklını kullanmayanlardır. Bu ayette kulak, dil ve akıl gibi insana özgü kabiliyetleri gereği gibi kullanmayan insanların Allah katında canlıların en aşağı derecesinde olduğu belirtilmektedir. Bunun sebebi şudur. İnsan dışındaki canlılar, bitkiler ve hayvanlar konuşma, konuşulanları dinleyip anlama, akıl yürütme kabiliyetine sahip değillerdir. Bu kabiliyet onlarda bulunmadığı için de konuşma, dinleme ve akletme gibi fiiller onlar hakkında söz konusu olmaz. İnsansa bu kabiliyete sahiptir. Bu kabiliyete sahip olduğu halde onu kullanmayan insan bu kabiliyete sahip olmadığından onu kullanamayan canlıdan daha alt seviyeli olur. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanların üzerine rics yani inkarcılıktan kaynaklanan manevi pislik bırakır. Bu ayette iman dediğimiz olayın Allah'a rağmen gerçekleşemeyeceği, bir kimsenin inanmasının ya da inkar etmesinin sonuç itibarıyla Allah'ın iradesine bağlı olduğu belirtildikten sonra Allah'ın aklını kullanmayanları inkar bataklığı içinde bırakacağı, onların üzerine inkarcılık anlamına gelen manevi pislik boca edeceği belirtilerek aklı kullanmanın insanı inkara götüren yönüne vurgu yapılmıştır. Yüce Allah, aklı kullanmamanın insanı şeytanın güdümüne sokacağı, bunun sonucu olarak aklını kullanmayı terk eden insanın Allah'ı bırakarak şeytana kulluk edeceğini belirterek bu durumun ahiretteki vahim sonucunu mahşerde bu kimselere yönelik hitabından söz ettiği ayetlerde şu şekilde açıklar. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. Kur'an, cehennemlik olanların kendi günahlarını itiraf edeceklerinden söz ederken, bu itiraf kapsamında şu ifadelerine yer verir. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık. Kur'an, yerde ve gökteki bütün varlık ve olaylar üzerinde aklın kullanılmasını emrederek, bu varlık ve olaylarda aklını düzgün bir şekilde kullananlar için Allah'ın varlığı, birliği, güç ve kudreti ve uluhiyetine ilişkin ayet ve işaretlerin bulunduğunu belirtir. Bu ayetlerden birinde Rabbimiz şöyle buyurur. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği, ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. Bunun dışında Kur'an'da onlarca ayette aklı kullanmanın emredildiği, akletmeye teşvik edildiği görülür. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı üzere, Kur'an'da sözde edilen, her daim teşvik edilen akletme faaliyeti, insanın düşünme gücünün soyut ve sıradan bir kullanımı olmayıp, varlıklar ve olaylarla bunları yaratan, yönlendiren, idare eden, güç ve kudretin sahibi olan Allah arasında irtibat kurmak, şeytanın vesvese ve ayartması, nefsinin heva ve heveslerinin kışkırtmasına uymaktan kendini koruyarak Allah'ın iradesine boyun eğmek, ona teslim olmak anlamına gelmektedir. Buna göre bir kimse düşünme kabiliyetini bu yönde kullanmadığı takdirde, soyut anlamda hangi bilgileri öğrenirse öğrensin, zihinsel seviye bakımından hangi konuma yükselirse yükselsin, dünyevi başarı elde etme noktasında hangi seviyeye çıkmış bulunursa bulunsun, bu kimse Kur'an'ın terminolojisine göre aklını kullanan bir kimse olarak kabul edilemez. Bir başka deyişle Kur'an açısından akıl sadece zekaya veya zihinsel yetenek ve kabiliyetlere indirgenemez. Kur'an'ın övdüğü ve değer verdiği akletme, zeka seviyesi, entelektüel donanım ve zihinsel kabiliyetlerden farklı bir şeydir. Kur'an'ın kendi terminolojisine göre bir kimse ne kadar zeki, bilgili, zihinsel yetenekli olursa olsun, şayet varlıklar ve olaylar üzerinde derin düşünmek suretiyle onlarla Allah arasında bir irtibat kurmuyor, bu irtibatın sonucunda Allah'ın iradesine bağlılık ve teslimiyet göstermiyorsa, o kimse aklını kullanmıyor demektir. Buna karşılık bir kimse zeka seviyesi düşük, bilgisi az ve zihinsel yeteneği vasat olsa bile, şayet etrafındaki varlık ve olayların meydana gelişinin gerisinde Allah'ın güç, kudret ve iradesinin olduğunu kabul ediyor ve bu iradeye teslimiyet gösteriyorsa, o kimse aklını kullanıyor demektir. Kur'an, münafıkların kendilerini müminlerden daha zeki gördüklerini, müminleri ise kıt akıllı gördüklerini belirterek onlardan şu şekilde söz eder. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman ediniz denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır, fakat bilmezler. Sünnette akıl nasıl ele alınıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde akıl konusunu Kur'an'dakine benzer bir biçimde ele almıştır. Söz gelimi o, akıllı ve ahmak kimsenin kim olduğunu tarif ederken şunları söylemiştir. Akıllı, zeki kimse, nefsini hesaba çeken ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz, ahmak kimse ise, nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan bir takım temennilerde bulunan kimsedir. Bu hadisedeki tanımlamaya göre, nefsinin gayrimeşru isteklerine gem vuran, kendi nefsi üzerinde otokontrol mekanizmasını kuran, sadece bu dünya odaklı hareket etmeyip sonsuz ahiret hayatına endeksli bir yaşam süren kimse, akıllı kimsedir. Buna karşılık nefsini dizginleyememiş, gayrimeşru arzularının peşinde ömür tüketen ve ahiret için hiçbir hazırlık yapmadığı halde Allah'tan bir takım temennilerde bulunan kimse ise aklını düzgün kullanamayan kimse olarak nitelenmektedir. Şu halde dini terminolojide akıllı olup olmama meselesi, zeka seviyesi, bilgi birikimi, entelektüel kabiliyetle ilgili olmayıp, hakikatin bilgisine sahip olma ve bu bilgiye uygun davranmayla ilgilidir. Bütün bu açıklamalardan sonra soruda belirtilen hususa gelecek olursak, bir kimsenin bilim adamı olması, zekasının deha seviyesinde çalışması, entelektüel anlamda üst düzeyde olması, din dili açısından onun aklını kullanan kimse sayılmasını otomatik olarak gerektirmez. Aklı kullanmak bir kimseyi asla inkara ve şirke götürmez. Bir düşünme faaliyeti sonucunda kişi inkara ve şirke doğru yol alıyorsa, bu düşünme faaliyetinde akıl düzgün kullanılmamıştır. Sözün burasında şu soruyu soralım. Aklın düzgün kullanılmasını engelleyen durumlar nelerdir? Bir kimsenin aklını düzgün bir şekilde kullanımını engelleyen durumları içsel ve dışsal faktörler olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Kişinin kendi içinden kaynaklanan faktörler arasında kibir, büyüklenme, haset, kıskançlık, gayrimeşru tutkulara uyma gelmektedir. Kişinin dışından kaynaklanan faktörler arasındaysa insanlar ve cinlerden oluşan şeytanların vesvese ve telkinlerine kulak verme, körü körüne ve şuursuzca başkalarını taklit etme gelmektedir. Kur'an, kibirli olan kimselerin yerde ve gökte bulunan varlıklar ve olaylar hakkında aklını kullanarak düzgün sonuçlara ulaşamayacaklarını, bu sebeple de iman nimetine kavuşamayacaklarını şu şekilde belirtir. Allah buyurdu ki, yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Arzularına gem vuramayan, meşru gayrimeşru demeden tutkularının peşinde koşan, adeta kendi nefsinin isteklerini Tanrı gibi kabul eden kimseler de duyu organlarını ve akıllarını düzgün bir şekilde kullanamazlar. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Kur'an son suresi olan Nas suresinde gerek cinlerden, gerekse insanlardan oluşan şeytanlaşmış kimselerin, bir kimsenin aklı ve iç dünyası üzerinde vesvese vermek, kuruntuya düşürmek gibi olumsuz bir takım fiillerde bulunabileceğini, bu sebeple müminlerin böyle bir duruma düşmekten her daim Allah'a sığınmaları gerektiği şu şekilde bildirilir. De ki, cinlerden oluşan insanlardan olsun, insanların göğüslerine, akıl ve kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Kur'an, müşriklerin atalarını körü körüne taklit ettiklerini, atalarının akıllarını kullanmayan misseler olduğunu, buna bağlı olarak onları taklit edenlerin de akıllarını kullanamadıklarını belirterek şöyle der. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? Kur'an insan aklının sınırlı olduğunu, bazı hususlarda insana bilgi verilmemesi sebebiyle aklın bu alanlarda düşünmesinin sonsuz kalacağını belirterek, aklın güç ve enerjisini boşa tüketmemesi için ona kılavuzluk eder. Allah'ın zatının mahiyeti, ruhun mahiyeti, kıyametin zamanı gibi konular, aklın idrak sınırlarının dışında kalan konulardır. Bu alanda düşünmek boşa kürek sallamak, havanda su dövmek anlamına gelir. Hal böyleyken bu konularda düşünmek, konuşmak, aklı girmesinin sonuç vermeyeceği bir alana sürmek, boşa yormak anlamlarına gelir. İşte bu aklın kullanımında ifrattır. Buna karşılık aklı, asıl kullanılması gereken alanlardan geri çekmek, düşünmesi gereken meseleler üzerinde düşündürmemekse tefrittir. Bu konuda her türlü aşırılıktan uzak, orta, itidal noktası aklı Kur'an ve sünnetin yönlendirdiği alanlara yönlendirmek, onların uzak durmamızı istediği alanlardan uzakta tutmaktır. Bir imtihan gereği gerek Kur'an'daki ayetlerde gerekse İslam dininde yer alan hükümlerde aklın kavrayabileceği hususlar bulunduğu gibi kavrayamayacağı hususlar da bulunmaktadır. Söz gelimi, Kur'an'da yer alan müteşabih ayetler, fıkhi hükümler içinde yer alan tabudi hükümler yani konuluş gerekçelerini aklın bilemeyeceği hükümler, aklın sınırlarını teşkil etmektedir. Mü'min aklıyla kavrayabildiği hususlar üzerinde tefekkür eder, ibret alır, gereğince amel eder. Aklıyla kavrayamadığı hususlardaysa bu konuların mutlaka bir izahının bulunduğunu kabul ederek hikmetini Allah'a havale eder. Her halükarda bize düşen Rabbimize şöyle dua etmektir. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman'ın Kafadaki Sorular bölümünde Akıl Kişiyi Dine Mi Bağlar, Dinden Mi Koparır başlıklı yazıyı sunduk Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısında. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.